Ayrım 17. Köy Enstitüsü Yılları. Talip Apaydın. Sayfa 203. Mezun olduk. Ben gelmeyecek sanırdım. O gün de geldi. Bir aya yakın süren sınavları bitirdik. Genel kültür dersleri, kol dersleri, yazılılar, sözlüler, tezlerin incelenmesi. Benimkiler iyi geçiyordu. Sonradan duyuldu. Bütünlemeye kalanlar vardı. Ben doğrudan geçenler arasındaydım. Göklerde yürüyordum sanki. İlk işim babama bir mektup yazmak oldu. Tamam baba dedim, geçmiş olsun, yakında tayin edileceğiz. O günleri unutamam. Arkadaşların bir kısmı kendilerini kapıp koyvermişlerdi. Ne uyku ne tünek, gürültü patırtı, sonu gelmez şakalar, açık saçık fıkralar. Akşam yat saatinde yatardık ama uyumamızın olanağı yok. Kulağımın dibinde patlayan kahkahalar, yakası açılmadık fıkralar, gece yarılarına değin süren konuşmalar. Genç adamın hevesleri, arzuları, geleceğe ait tasavvurları, duyulmadık seks hikayeleri. Bir arkadaşımız vardı, güzel hikaye anlatırdı. Ona ısrar ederlerdi. Hadi Ali, bir daha, bir daha Ali, ne olursun bir daha, mezun olmamızın şerefine bir daha. Sonuçlar ertesi gün belli olacaktı herhalde. Ali dedi ki, ya siz mezun olursanız da ben kalırsam? O zaman kerata hikaye anlata anlata sınıfta kaldı diyeceksiniz değil mi? Gülmek için zaten bahane arardık. Çok güldük bu söze. Sonuçlar duyurulunca gerçekten de Ali'nin bütünlemeye kaldığı anlaşıldı. Sırf kızdırmak için bazı arkadaşlarımız söz vurduruyorlardı. Boyuna hikaye düşüneceğine oturup biraz çalışsaydın birader. O günden sonra Ali'nin bir daha hikaye anlattığını duymadım. Bazı arkadaşlarımız o gürültü içinde bile hiç değişmediler. Okumayı, çalışmayı sürdürdüler. Bakardım herkes güler oynarken önünde kocaman bir kitap, eğilmiş hiç kımıldamadan okuyorlar. Sonradan gördük hep bu kişilikteki arkadaşlar geliştiler. Çalışmayı bir alışkanlık haline getirebilmiş olanlar. Mezuniyet gününde Bakan Sirer'in suratı asıktı. Şimdi metnini pek hatırlayamıyorum ama milliyetçilikten, vatan mefhumundan söz eden, bizi haşlar gibi bir konuşma yaptı. Her zaman mı böyle sinirliydi yoksa bugün mü böyleydi bilemedik. Polis gibi bakıyor, otoriter görünmek istiyordu. Bazı gülünecek durumlarda bile hiç gülmüyordu. Onun bu hali öbür konuklara da geçti. Herkes kollarını birbirine kavuşturup oturdu. Konuşmalar dinlenildi, şu iş bir bitse der gibi program kovuşturuldu. Sonunda kurallar çekilecekti, çok heyecanlıydık. Nereye gidecektik? Arkadaşlarımız kim olacaktı? Merak ediyorduk. Kendi aramızda ah seninle bir enstitüye düşsek filan deyip duruyorduk. Güzel Sanatlar kolunun kurası önce çekildi. Benden önceki arkadaşlar Akçadağ'ı, Kepirtepe'yi, Aksu'yu çektiler. Sıra bana geldi. Elimi torbaya daldırdım. İlk dokunduğum kağıdı çıkarıp okudum. Cılavuz. Bir kahkaha koptu. Oo, tam yerine iyi. Arkadaşlar beni daha iyi yerlere yakıştırıyorlardı herhalde. En uzaktaki hududa yakın enstitüyü çekince bir tuhaf oldular. Hiç tınmadım, giderim dedim memnuniyetle. Zaten bir sevgim vardı Cılavuz'a. En iyi arkadaşlarım oradan gelmişlerdi. Çok uzaktı, kışı soğuk olurdu ama olsun, ne zararı vardı? İnsanları iyiydi ya, yeterdi. Asıl önemlisi arkadaşlarım kim olacaktı acaba? Oturduğum öbür kollardan Cılavuz'u çekecekleri beklemeye başladım. Grup tamam oldu, 6 kişiydik. Her çeşitten, her tipten 6 kişi. Çalışmalarımız orada da devam edecekti. Yol hazırlıklarına başladık. Bir yandan Cılavuz hakkında bilgi topluyorduk. Bir derenin içindeymiş, büyük ağaçlar varmış. Kardan, buzdan 6 ay toprağı göremezmişiz. Kars'tan 30 kilometre uzakmış, hudut görünürmüş. Hep göze almıştım bunları, katlanacaktım. Şöyle kendimi yokluyordum, en ufak yılgınlık yoktu içimde. Gidecektim, orada hep kendi halime kalmayı kuruyordum. Bir odam olsun yeter diyordum, kapanır çalışırım. Karışmam elin gürültüsüne, patırtısına. Derslerime girer çıkarım, sonra okurum yazarım. Ankara'dan yeni yayınları getirtirim. Bizden sonraki sınıflarda bulunan arkadaşlara sıkı sıkı tembih ediyordum. Aman yeni dergileri yolla, kitap yolla, parasını hemen gönderirim. Ayrıca size harçlık gönderirim. Peki diyorlardı, sen merak etme, yeni ne çıkarsa yollarız. Hasanoğlan'dan ayrılışımız zor oldu. Bilmiyorum öbür okul mezunları da okullarından böyle mi ayrılırlar. Bir yerlerim derin derin sızlıyordu. Ne kadar seviyordum Hasanoğlan'ı, nasıl alışmıştım. 3 yıldır her köşesine nasıl karışmıştım. Son gün bir bir dolaştım derslikleri, binaları, yolları, açık hava tiyatrosunu, öğrenci lokalini. Anılarımı tekrar tekrar yaşadım. Öğrencilik bitmişti demek. Yıllardır hasretle beklediğim gün gelmişti. Ama neden doğru dürüst sevinemiyordum? Hatta bir yerlerim kopuyormuş gibi acı duyuyordum. Neydi bunun sebebi? Meğer biz Hasan oğlandan sonsuz olarak ayrılıyormuşuz. Bir daha dönüş yokmuş oraya. Tam 15 yıl gidemedim. Çünkü ertesi yıl yüksek kısım kapatıldı. Daha sonra köy enstitüleri bugünkü öğretmen okulları şekline çevrildi. Bizler bakanlık tarafından suçlu olarak ilan edildik. Mesnetsiz, delilsiz, yıllarca tehlikeli kişi olduk. Gelsek bile içeri sokmuyorlardı. Birçok arkadaşlarımız kapıdan geri çevrilmişti. Kendi ellerimizle kurduğumuz enstitüye ancak uzaktan, otobüsün ya da trenin penceresinden bakabiliyorduk. Gizli gizli, ezile ezile. Erzurum trenine binerken böyle olacağını bilmiyorduk elbet. İşlerin nereye kadar varacağını da kestiremiyorduk. Bu ayrılık başka ayrılıkmış meğer. Erzurum treni bizi çok uzun sürecek bir savaşın, büyük sıkıntıların içine götürüyormuş. Arkadaşlarla kucaklaştık. Unutmayalım, haberleşelim diye sözleştik. Ve biz 6 kişi ciğerlerimizden gelen bir Allah'a ısmarladık çekip Erzurum trenine bindik. Allah'a ısmarladık Hasan oğlan. Allah'a ısmarladık Yüksek Köy Enstitüsü. Hala gidiyoruz. Bir bahçıvan, Hakkı Tonguç. Issız Anadolu toprağının birçok köşelerinde Hasan oğlan kırında, çiftelerin Hamidiye köyünde, Kayseri'nin pazar öreninde, Sivas'ın Yıldızeli düzünde, daha birçok yurt kırlarında, Trakya'nın Kepir tepesinde 1940'dan sonra ağaçlar büyüyor, çiçekler açıyor, tarlalar yeşeriyordu. Bu bahçelerin baş bahçıvanı Hakkı Tonguç'tu. Yüzlerce yıldır hiçbir devletlinin, hiçbir sorumluluğun aklına gelmeyen bu yurt köylerine uygarlığın ilk elini uzatan, insanca yaşamanın ilk tohumunu atan bahçıvan Hakkı Tonguç'tu. Oralarda elektrik ışığı yakan, ovalara sular akıtan, dededen gördüğünü sürdüren Anadolu köylüsünün gözü önüne, köyünün yanı başına uygarca yaşamayı, bilmeyi, düşünmeyi getirip koyan koca bahçıvan Hakkı Tonguç'tu. Ama Hakkı Tonguç bu kadarla kalmadı. Onun yurt topraklarında yaptığı görülür değişme, yurt insanlarının kafalarında yaptığı yanında küçük kalır. Bu yurdun köylüleri Anadolu'da insan yaşayalı biri hemen hep aynı kalmıştır. Cahildir, çiftçidir, çobandır. Alın yazısının çizgisini hep baştakiler çizmiştir. Kendini yönetenleri herkesten akıllı bilir. Uzun baş buğuluk padişahlık devirleri ona bu tutumu bir içgüdü gibi aşılamıştır. Başındakiler ne dediyse doğrudur, kendilerini nereye götürseler düzdür. Hocalar hacılar akıllıdır, ağalar güçlüdür, devletliye karşı gelinmez, ulemaya dil uzatılmaz. Köylü hep böyle bilmiş, böyle sanmıştır. Bu yolun ucu nereye varır? Köylümüz yoksullaşmış, yozlaşmış, anlayışı donmuş, göremez, düşünemez olmuş. Köylüden adam çıkmaz denmiş, buna kendisi bile inanmış. Bir kıraç tarlanın yanık kavruk mahsulü olup çıkmış köylü. İşte Hakkı Tonguç asıl bu sahipsiz bahçenin bahçıvanıdır. Dağ başlarından, dere kıyılarından, dana ardından topladığı biz köy çocuklarını, bu yoz kıraç taşla bitkilerini köy enstitülerinde eğitimin adam edici aşısından geçirdi. Binlercemizi birden suladı, budadı, gözümüzü kafamızı aydınlığa açtı. Bizler 20.000'den fazla köy çocuğu okumasaydık, kitaplara eğilmeseydik, uygarlığın verilerine pencerelerimizi açmasaydık, bugün babalarımızdan, kardeşlerimizden ne farkımız olurdu? Çoğumuz ortakçıydık, ırgattık, ağaların kapılarında kul, şeyhlerin, dedelerin peşlerinde mürittik. Bahçıvan Hakkı Tonguç bizleri aşıladı, eğitti, Türk Milli Eğitim Ordusu'nun saflarına kattı. Yurdumuzun yönetiminde görevler aldık. Her birimiz bu çarkın bir vidası, bir dişlisi olduk. Ülkemizin havasına yepyeni bir güç kattık. Yüz binlerce köy çocuğunu okuttuk. Yurttaşlarımızı daha anlayışlı, daha aydın yurttaşlar yapmaya çalıştık. Koca bahçıvanın bahçesinde nice çiçekler açtı. Evet, bu destanlık, bu romanlık çalışma 8-10 yılda olup bitti. Soyunu kesip kurutmasalardı, o bahçe daha genişletilseydi, bütün bu yurdu, bütün köylüyü içine alsaydı, bu yurt şimdiye belki baştan başa bir okumuş insanlar bahçesi olacaktı. Koca bahçıvanın asıl düşü oydu. 20 köy enstitüsü 40 bin köyün çekirdeğiydi. Oraya doğru gidiyorduk. Elektriksiz köy, susuz kır, işlenmemiş kafa, yontulmamış gönül kalmayacaktı. Bu ülke baştan başa aydın insanların, çalışkan insanların ülkesi olacaktı. O zaman Atatürk'ün özlediği, çağdaş uygarlığın üstüne çıkmış Türkiye kurulacaktı. Ama gericilerin çoğunlukta olduğu bir yerde hangi iyi niyet toza dumana karışmamıştır? Hangi ışıklar söndürülmeye çalışılmamıştır? Şükür ki uzun sürmedi. İşte gene aklın yoluna döndük. Sağduyu ne diyorsa onu yapacağız. Koca bahçıvanın eserleri elimizdedir. Denemelerini unutmadık. Köylünün okutulması, aydınlatılması deyince onun yolundan daha verimli yol yoktur. Köy enstitüleri tekrar bütün şartları ile kurulup işletilmelidir. 8 Temmuz 1960. Bir büyük adam. 1941. Demek 19 yıl olmuş. Genel müdürdü, enstitümüze gelmişti. Adını duyardık ama ilk görüyorduk. Seydi suyunun kıyısında bir söğüt ağacının gölgesine aramıza bağdaş kurup oturdu. İri yarı bir adamdı. Sesi biraz çatal çıkıyordu. Büyük denince ben hep başka türlü tasarlardım. Böylesini ilk görüyordum. Ne yapıyorsunuz? Bakalım neler öğreniyorsunuz diye başladı. Unutamıyorum. Bana bir başka gelmişti. Köyünde bir akrabamla ya da komşularımızdan bir büyükle konuşuyormuşum gibiydi. 1-2 yıllık köy enstitüsü öğrencisiydik. Bizi köyden okuyun da ileride rahat edin diye yollamışlardı. Bizim köylülerin bildiği şey, okumuş adam boynuna kravat takar, ondan sonra yatar aşağı rahatına bakardı. Ama Hakkı Tonguç bize öyle demiyordu. Boyuna çok çalışacağımızdan, köylüleri okutup uyandırmanın kolay olmadığından bahsetti. Doğrusu ya, pek bir şey anlayamamıştım o zaman. Öğretmenlik neden zor olsundu? Gelirdi önüne 40-50 öğrenci, onları tahta sıralara oturturdun, günde 4-5 saat okutur sonra salıverirdin. Öğretmenlik buydu. O zaman herkes gibi biz de böyle biliyorduk. Sonra anladık neyin ne olduğunu. Büyük eğitimci ve ülkücü Hakkı Tonguç, biz halk çocukları üstünde yeni bir öğretmen tipi deniyordu. İşi sınıfın kapısında başlayıp penceresinde biten, topluma arkası dönük, maaş alma makinesi öğretmenler olmayacaktık biz. Her bakımdan geri ve yoksul bir toplumun öğretmeni, dört duvar arasına sığınıp görev yapamazdı. Görev olmazdı bu. Köylünün suyundan ekmeğine, hastasından ilacına, tarlasından tohumuna kadar her alanda bir takım ilk bilgilere ihtiyacı vardı. Ve bizim köylümüzün şunu şöyle yapmak lazım diye konferans çeken insanlara karnı toktu. Öyleyse öğretmeni köye yararlı şekilde yetiştirmek gerekliydi. Öğretmen kişi bildiğini elleriyle yapabilen, yaparken öğreten bir köy önderi olarak yetiştirilmeliydi. Sınıf içi öğretmen köyde saksı bitkisi gibi bir süstü ve o kadar faydasızdı. Köy öğretmeni köye okuma yazmanın yalnız tekniğini değil, yaşamadaki yerine anlamını götüren insan olacaktı. Köylüyü uyandıracak, gerilikten, ilkellikten kurtaracaktı. Hakkı Tonguç sonraları enstitümüze sık sık geldi, bizimle konuşurdu, bizi konuştururdu. Yıllarca köy davasından, halkın okutulup uyandırılmasından, köylünün her bakımdan uygarca bir hayata kavuşturulmasından başka söz duymadık ağzından. Hasan Oğlan da bizzat öğretmenimiz oldu. İş eğitimi ve iş eğitim tarihi okuttu. Bize verdiği derslerin metinleriyle bir kitap da hazırlıyordu. Genel müdürdü ama haftada bir gün saat 7 banliyosu ile ayağımıza gelirdi. İstasyondan hep birlikte karşılardık onu, çevresini kuşatırdık. Koltuğunun altında biraz yıpranmış deri çantası, yokuş yukarı birlikte yürürdük. Sigarasından derin derin duman çekerek konuşurdu. Konu gene köy davası. Biz binlerce köy çocuğu ona hayran olduysak, onu babamız gibi kendimize yakın bildiysek boşuna değildi. Biz onun gibi ülkücü bir büyük yurt davasına onun kadar yürekten bağlanan insan pek az gördük. Yurt çapında değil, dünya çapında bir eğitim hareketi yaratmıştı. 600 yıldır unutulmuş Anadolu köylüsünün okutulması işine tarihte bir benzeri daha görülmemiş bir cesaret ve tutumla girişmişti. Genel müdürlüğü zamanında devletin başlıca işi köylünün okutulması olmuştu. Bunda elbet İnönü gibi büyük bir devlet adamının ve anlayışlı bir Milli Eğitim Bakanı'nın Hasan Ali Yücel'in rolü oldu. Zati Hakkı Tonguç başarıları hiçbir zaman kendisine mal etmedi. öyle bir gerçek yapıcı kişiliği içindeydi. Alçak gönüllüydü, hep arka planda kalırdı. Gene de bilen bilir, köy enstitüleri doğruca onun eseriydi. 1946'dan sonra köylünün okutulmasından korkanlar, köy enstitülerini demagojinin yağmuruna boğdular. Birbirinden yersiz, çirkin iftiralarla o güzelim kurumları karaladılar, sonra da değiştirmeye başladılar. 1950'den sonra temelli yıktılar. Dünya eğitimcilerinin ahu vah ettikleri bu cinayet karşısında Hakkı Tonguç'un nasıl iç acıları çektiğini yakından bilenlerdenim. Emekliye ayırmışlardı. Köşesinde sessiz sedasız oturuyor, kitaplar yazıyordu. Her acı haberi susarak ve gözlerini karşıda bir yere dikerek dinleyişi vardı. İnsanı ağlamaklı ederdi. Sonra ben onu yıllarca görmedim. Her köy enstitülü gibi köylere gittim, çalıştım. Hasta olduğunu duyuyordum. Almanya'da tedavi ediliyordu. Bu arada Hollanda'yı gezmiş. Bir dergide Hollanda köylerini anlatan iki yazısını okudum. Nasıl vurucuydu. Bütün kendisine yapılanları unutmuştu. Sanki hiçbir şey geçmemişti aradan. Hatta ilk öğretim diyordu. İlk öğretim. İnsanları önce sağlam bir ilk öğretimden geçireceksin. Tabiattan daha iyi faydalanabilmeleri için, birbirlerine daha saygılı olabilmeleri, daha insanca yaşayabilmeleri için önce ilk öğretimden geçireceksin. Yüreğini halkın okutulması meselesi doldurmuştu. Başka bir şey düşünemiyordu. Kendisiyle ve eseriyle uğraşanların küçüklüğü karşısında sadece acıyla susuyordu. Çok ilerilere bakıyordu o, anlamıyorlardı. 2 yıl kadar önce Suluca'daki oğlunu görmek üzere Amasya'ya geldiği zaman Tur halada uğradı. Ceyhun Kansu'yla kucakladık, zayıflamıştı. O eski Hakkı Bey değildi. Yüzünde hasta olduktan sonra iyileşmiş insanlara mahsus bir süzülme vardı. 2 gün alıkoyduk burada, konuştuk uzun uzun. Hafif çatallı sesiyle gene eskisi gibi dura dura söylüyordu. Sigarasının birini söndürmeden öbürünü yakıyordu. Ve inanır mısınız, gene halk eğitiminden, ilk öğretimden bahsediyordu. Durmadan o konuyu düşünüyordu. İçinde kimseye en ufak bir küskünlük yoktu. Bütün memleket işlerinin çıkmaza sokulduğu, nice fırsatların hoyratça heder edildiği o zamanda bile kafasında çareler arıyor, çözüm yolları gösteriyordu. Ama dinleyen kim? Eğitim meseleleri aşağılık politikacıların elinde altüst olmuştu. Ortalığı kuru gürültücüler doldurmuşlardı. Meselelerin kabuğu kırılıp da içine girilemiyordu. Ah, toplumumuzun 10 yıllık talihsizliğidir bu. İşler alelade adamların eline geçmişti. Her attıkları adım yanlıştı, yetersizdi. Milli eğitim çalışmaları için şimdi çok müsait bir ortam var diyordu Hakkı Bey. Halk okul istiyor, öğretmen istiyor. Üstelik bunca dış yardım alındı. Bizim zamanımızdaki maddi sıkıntılar bir dereceye kadar giderilmiştir. Şimdilerde kolaylıkla çok daha verimli bir eğitim hamlesi yapılabilir. Böyle diyordu. İkinci Cihan Savaşı'nın sıkıntıları içinde, en gerekli milli eğitim hizmetleri için meclisten para koparılamadığı günlerde yaratılan o parlak eğitim savaşını özlüyordu. Şimdi ne oluyordu böyle? Köylere okul yapma işi durmuştu. Öğretmensizlikten okullar kapanıyordu. Büyük şehirlerde ikili üçlü öğretim almış yürümüştü. Köylerde kız çocuklar artık okutulmaz olmuştu. Öğretmenler can derdine düşmüşlerdi. Hakkı Bey acıyla susuyordu. Turhal Parkı'nda Kesikbaş Camisi'ne karşı oturduk. Köylerde çalışırken başımdan geçenleri anlattım. Köy enstitüsünde okumuş olmamızın cezaları yıllardır bir türlü bitmiyordu. Vekili bırakıyor, müdürü vuruyordu. Müdürü bırakıyor, valisi vuruyordu. O bırakıyor, parti başkanı. Ruhlarımız nişan tahtaları gibi delik deşik edilmişti. Uğramadığımız iftira, çekmediğimiz acı kalmamıştı. Bir tuhaf çalışmaydı bizim çalışmalarımız. Daha çok faydalı olayım diye çırpınıyorduk da milli eğitim müdürümüz bırak yahu sana ne diyordu. Valimiz bırak diye önümüze geçiyordu. Deyin ki omuzlarımızda hep birlikte uzun bir ağaç götürüyorduk. Çoğu eğilmişti yere, bize de eğilin diyorlardı. Ama yükümüz düşecekti, nasıl işte bu? Gözleri doluk sayınca bıraktım, acılı acılı sigarasından duman çekiyordu. Memleket meseleleri karşısında çok içliydi Hakkı Bey. Sizi üzdüm, bağışlayın dedim. Yutkundu, her şeye rağmen çalışın dedi. Diriliğinizi, ülkücülüğünüzü yitirmeyin. Kötü kişilere kızıp da memlekete küsmeyin. Kendi yaptığını söylüyordu bana. Ömrünün sonuna kadar ülkemizin ana meselesi köylünün okutulup uyandırılması, eğitilmesi işini düşündü. bu meseleyi inceleyen kocaman kitaplar yazdı. Büyük çoğunluğu karanlıkta olan bu ulusu bir an önce okutabilmek için onun çizdiği esaslardan mutlaka faydalanılacaktır. Halkı yakından tanıyordu. 10 yıllık genel müdürlüğünde altında bir cip, Türkiye'de gitmediği köy, kasaba hemen hemen bırakmamıştı. Üstelik çok okuyan bir aydındı, ileri bir dünya görüşü vardı. Koyduğu eğitim ilkeleri bunun için hem sağlamdır hem pratiktir. Hakkı Tonguç gibi bir eğitimci öldü. Çok zamansız bir ölüm oldu bu. Ülkemizin yönetimi yeniden aklın, bilimin emrine geçtiği bir sırada onun ölmesi gerçekten acı oldu. Yeni bir eğitim hamlesi için ondan mutlaka faydalanılmalıydı. Ölümünden 3 gün önce 20 Haziran 1960 tarihinde yazdığı mektupta son aydınlar devrimini nasıl coşkunlukla karşılıyordu. Gençlik biz eski hocaları bahtiyar etti diyordu. Hemen arkasından buradaki arkadaşlarla bir araya gelerek yasalarda yer alması gerekli, bilhassa ilk öğretimle ilgili kanun maddelerini saptamaya çalıştık. Bunları sana da yolluyorum. Fikir birliğine katılacağını sanıyorum. Bu maddeleri gözden geçirdikten sonra aklına başka fikirler gelirse bana bildirmeni rica edeceğim. Aydınlar yanlış yollara sapmadan aynı fikir ve ilkeleri savunacak olurlarsa memlekete büyük iyilik yapmış, çok şey kazandırmış duruma gelebilirler diye yazıyordu. Boyuna ulusun okutulup aydınlatılması işini düşünüyordu. Benliğini bu davaya bağlamıştı. İşte o adam öldü. Toprağı bol olsun. Eğitim tarihi ona baş köşesini ayıracaktır. Bu ulusunu unutmayacaktır ve asıl değeri ileride anlaşılacaktır. Turhal, 27 Haziran 1960. En başarılı bakan Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel üzerine kitaplar yazılacak. Hakkında çok şey söylendi, daha da söylenecek. Bence hepsinin özeti şu olacak: en başarılı eğitim bakanı, dostu düşmanı bu konuda birleşecek. 8 yıla yakın bakanlık yaptı. Devri büyük atılışlar, girgin denemeler devriydi. Yerinden kımıldamaz bir çarkın başına geçmiş, eğitim tekerini en uzak dağbaşı köyüne doğru sürmüştü. Meclis kürsüsünde, üniversite sorunlarının ortasında, teknik okulların içinde, hele köy eğitiminin hallinde, okul yapılarında, dersliklerde, işliklerde hep aynı enerjiyle, aynı heyecanlı tutumla çalışmıştı. En etkili bakandı. Kişiliği devletin rengini boyuyordu. Gününde devletin asıl işlerinden birisi eğitim olup çıkmıştı. Böylesine alıp götürüyordu çarkı. Gücü nereden geliyordu? Kültüründen, yurtseverliğinden ve heyecanından. Aksiyon adamıydı. Ulusumuzun durgunluğu karşısında rahatsızdı. Kımıldamak, yekinmek gerektiğine inanıyordu. Bunun yolu canlı bir eğitimden geçiyordu. Önce okuyup yazacaksın, Batı kültürüyle beslenerek yetişeceksin, doğrulup uyanacaksın. 8 yıllık bakanlığı zamanında eğitim çarkını bu tarafa yöneltmişti. Alabildiğine yol alıyordu. Köy enstitüleri kurulmuştu. 10 binlerce köy öğretmeni birden yetiştiriliyordu. Devletle halk el ele vermiş okullar yapılıyordu. Bir yandan uygarlık dünyasının ana ürünleri, klasik kitaplar dilimize çevriliyordu. Üniversiteler genişletiliyordu. Teknik okullarda kız erkek yurt çocuklarının elleri ve kafaları birlikte çalıştırılıyordu. Konservatuvardan batı sesleri yükseliyordu. Resimde, heykelde, öbür sanat kollarında görülmemiş atılışlar vardı. Devlet gücü iyiye, doğruya, güzele yönelmişti. Bu soylu çalışmaların her biri bir eğitim bakanını ulusun tarihinde unutulmaz yapabilirdi. Örneğin köy enstitülerini açmak, bu konuda katlanmak zorunda kaldığı acılar hiçbir zaman sevincinin üstüne çıkmadı. Dünya durdukça Hasan Ali Yücel'i kurtaracaktır. Köy enstitüleri onun ve büyük devlet adamı İnönü'nün gölgesinde kuruldu. Köylüyü bir an önce okutmaya çevrikti. En pratik, en sağlam eğitim ilkelerinin birleştiği kurumlardı. Acele uyanması gerekli uluslar için köy enstitüleri sisteminden daha sağlam bir yol bulunamayacaktır. Bu kurumların fikir işçisi Hakkı Tonguç'tu. Ama onu benimseyip devlete mal eden, kanunlaştıran, yurdun yararına sunan bakan Hasan Ali Yücel oldu. Şerefini de buğzunu da kendisi taşıdı. Her yiğidin becereceği iş değildi bu. Hele 1946'lardan sonra ülkedeki gerici kuvvetler el ele vermişler, köy enstitülerinin karşısına çıkmışlardı. İftiralarla, demagojiyle, binbir çeşit saldırılarla yerden yere vuruyorlardı. Ortalık iyice bulandırılmıştı. İlerici aydınlar ne hikmetse hep susmuşlardı. Köy enstitülerini tek başına Hasan Ali Yücel savundu. Kenan Öner davasının en karanlık günlerinde, ki hemen herkes onun aleyhine geçmişti, Kenan Öner kazanacak gibi görünüyordu, mahkemede biz köy çocuklarının asla unutamayacağı şu sözleri söyledi. Köy enstitülerinin bütün günahını omuzlarıma alıyorum, sevabı başkalarının olsun, o kurumların günahı bile bana yeter. Mahkemedeydim, gözyaşlarımı tutamamıştım. Köy enstitülerini böylesine benimsemişti. Zati başka türlü çalıştırılamazdı köy enstitüleri. Öyle bir hava içine sokulmuştu ülke. Aydınların umurunda değildi köy, köylü. Herkes kendi gemisini yüzdürmeye bakıyordu. Nitekim eninde sonunda yıktılar köy enstitülerini. Daha çok sayıda Hasan Ali Yücellerin bulunmaması yüzünden oldu bu iş. Değilse yıkılacak kurumlar değildi. Türk köylüsü 15-20 yıl içinde okutulup uyandırılacaktı. Çalışması, yaşaması değiştirilecekti. Atatürk'ün istediği uygar Türkiye en kısa zamanda en ileri şekliyle yaratılacaktı. Olmadı. Ağaların, imamların, politika tüccarlarının işine gelmedi bu gidiş. Köy enstitüsü ve Hasan Ali Yücel düşmanlığı buradan doğdu. Çok partili hayata geçilmişti. Sözüm ona büyük yığınlara hoş görünmek için kendi partisi ve hükümeti bile yalnız bıraktı onu. Hasan Ali tek başına bütün cılk aydınlarla ve gerici kuvvetlerle çarpışmak zorunda kaldı. Yendi mi? Yenemedi elbet. Derin yaralar aldı. Huzursuz oldu. Ne suçlamalara ne küfürlere göğüs germek zorunda kaldı kim bilir. Ama şanslı adamdı. Yaşadı, yazdı, söyledi. Ölmeden önce değerinin anlaşıldığını, eserinin savunulduğunu, düşmanlarının yere serildiğini gördü. Tıpkı Hakkı Tonguç gibi mutlu gitti bu dünyadan. Bir insan için bundan güzel ne olabilir? Bizim başımız sağ olsun, o nur içinde yatsın. 15 Mart 1961 Kitabın sonu. 30 Ocak 2012 Sayfa 216